Meraklısına Bilim'den herkese merhaba. Bu bölümümüzde gençlerde madde bağımlılığını ve madde kullanımını konuşuyor olacağız. Konuğumuz Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden ve BAGEP ödüllü Gizem Erdem. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi madde bağımlılığını konuşmadan önce ilk aklımıza gelen soru, burada hangi maddeleri sayıyoruz?
Madde derken aslında tanımı çok geniş tutuyoruz biz. Kahveden başlayıp, aslında her türlü kafein içeren maddeden başlayıp eroine kadar uzanan bir şey. Bunun içerisinde tütün mamulleri var. Pipo, puro, sigara, elektronik sigara gibi. Alkol var tabii ki. Esrar, eroin, kokain ve bilumum amfetamin türevleri de var.
Ve bütün uyuşturucu maddeler tütün, evet, ve kahve.
Evet, diyorsunuz. Kahve bile var.
Kafeinle birlikte. Şimdi bağımlılık ne demek? Psikolojide siz bunu nasıl tanımlıyorsunuz?
Psikolojide aslında bağımlılığın tanımı çok net. Bağımlılık, Amerikan Psikiyatristler Derneği'nin yayınladığı bir tanı kriterleri kitabı vardır. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün de benzer bir kitabı var, ICD isimli. Her ikisinde de bir psikiyatrik bozukluk olarak tanımlanır. Madde kullanım bozuklukları adı altında tanımlanır. Ve 7 tane farklı tanı kriteri vardır. Ve bu kriterleri sağladığınız zaman ancak bağımlı teşhisi alırsınız. Aslında her türlü keyif verici maddenin biyolojik ya da psikolojik olarak bizde yarattığı isteme, arzu yaratması ve bunu kullanmadığınızda çeşitli belirtiler yaşamaya başlamanız, yine bu fiziksel ya da psikolojik belirtiler olabilir. Kullandığınızda ise bununla ilgili psikososyal problemler yaşamaya başlamanızla ilgilidir. Bu psikososyal problemlerin bir kısmı kariyer odaklı olabilir, işle ilgili, eğitimle ilgili olabilir, ilişkilerle ilgili olabilir, kendi sağlığınızla ilgili olabilir. Maddeyi elde etmek için çok fazla zaman harcamak, çok fazla aynı zamanda maddi olarak para harcıyor olmak, bu da bağımlılık kriterlerinden bir tanesidir. Ve bütün bu problemlere rağmen de bunu kullanmaya devam etmek ve her seferinde de daha fazla bu maddeye ihtiyacınız olması, aynı etki yaratması için ve kullanmadığınızda da yoksunluk belirtileri dediğimiz belirtiler yaşıyor olmanız. Bütün bu kriterler olduğu zaman biz bunu bağımlılık olarak nitelendiriyoruz.
Şimdi yoksunluklar vesaire bir yandan kötü uyuşturucu bağımlılıkları aklıma geliyor ama bir yandan da fiziksel bir takım etkiler dediniz kullanmadığınızda. Evet. Yani daha çok sigara, uyuşturucu, alkol konuşalım istiyorum ama şimdi sürekli her gün çay içen ve ay çay içmediğim zaman başım ağrıyor, evet, diyen de psikolojik, psikiyatrik bir sorun mu aslında bu?
Bu çok önemli bir nokta. Aslında bu benim derslerde de verdiğim örneklerden bir tanesi. Siz sabahleyin kalktığınızda her zaman alışık olduğunuz çayınızı, kahvenizi içmediğinizde birkaç saat sonra başınız ağrır. Hatta sinirlilik olmaya başladığını hissedersiniz. Bir de odaklanma problemi yaşarsınız. Bunların hepsi aslında DSM'de tanımlanan yoksunluk belirtileri.
Yani aslında hayatımızın çok önemli bir parçası, evet, olan bir şey, tehlikeli bir bağımlılık olabilir diyorsunuz.
Evet. Öte yandan burada tabii şeyin de altını çizmek gerekiyor. Bizim bunu psikiyatrik olarak bir bağımlılık olarak nitelendiriyor olmamız bunun çok çok büyük bir sorun olduğu anlamına gelmiyor. Yani siz kahve bağımlısı olabilirsiniz, kafein bağımlısı olabilirsiniz. Kafein kullanmadığınızda, o gün kahvenizi içmediğinizde bu belirtileri yaşıyor olabilirsiniz. Ama sonuçta sizin hayatınıza yarattığı sorun herhangi bir ağır maddeye göre çok daha az tabii ki.
O
yüzden bizim için önemli olan aslında sadece bu belirtilerin var olup var olmadığı değil, aynı zamanda hayati işlevlerinizi ne kadar yerine getiriyorsunuz, getiremiyorsunuz. O yüzden biz kahveyi, aynı zamanda sigarayı ve alkolü daha çok yumuşak maddeler ya da hafif maddeler olarak tanımlıyoruz. O yüzden yasallar zaten.
Şimdi fiziksel bir bağımlılık da var, bir de psikolojik bağımlılık da var. Bazen de aslında baktığınızda kimyasal olarak vücudunuzda bağımlılık yapmayan şeylere de bağımlı olabiliyorsunuz. Hı hı. Bunların ikisini, ya fiziksel ve psikolojik bağımlılığı ayırıyor musunuz birbirinden?
Klinik psikolojide ayırmıyoruz. Var olan literatürde de ayırmıyoruz, araştırmalarda da ayırmıyoruz. Çünkü fiziksel bağımlılığın psikolojik yansımaları oluyor. Psikolojik olarak bir şeyi arzu ediyor olmanızın da yine sizin beyin kimyanızı değiştirdiğini ve aynı zamanda somatize de edebiliyorsunuz. Fiziksel olarak sizin vücudunuzu da değiştiren şeyler.
Ne demek somatize etmek?
Somatize etmek bir psikolojik olarak yaşadığınız bir sorunun ya da bir sürecin vücudunuza etki ediyor olması, vücudunuzun biyolojisini değiştiriyor olması ile ilgili bir şey. Mesela hani yine halk arasında çok söylenen şeylerden bir tanesi, çok stresli insanların işte midelerinde problem yaşamaya başlaması. Hani çok üzülme, ülser olursun denmesi. Biz onu daha çok literatürde somatize etmek olarak algılıyoruz. Aslında psikolojik bir nedenden kaynaklı medikal bir problem gibi.
Yani aslında o psikolojik bağımlılık da vücudun fiziksel durumundan çok da uzak bir şey değil.
Evet, değil. İkisi bir arada. Hı hı.
Bir de bağımlılıkla birlikte kötüye kullanım, abuse diye tanımlanan kötüye kullanım tanımı evet. var. Bu ne demek? Bu fark ne aralarında?
Şöyle bir fark var. İki tane temel kriter farkı sadece. Kötüye kullanım bir kişinin keyif verici maddeleri kullanırken hayatında belli problemler yaşıyor olması anlamına geliyor ve buna rağmen devam ediyor olması anlamına geliyor. Herhangi bir şekilde sosyalleşme amaçlı ya da düzenli kullandığı bir madde de olabilir mesela. Onu sadece kullanıyor olmasından kaynaklı değil, aynı zamanda bununla ilişkili sorunlar yaşıyor olması. Fakat bağımlılıktan farkı iki tane temel kriter farkı sadece. Bir tanesi tolerans konusu, bir tanesi de yoksunluk belirtileri. Tolerans dediğimiz şey kullandığı maddeye karşı bir eşik değerinin gelişmiş olması ve bir zaman sonra aynı etkiyi yaratması için daha fazla kullanmaya ihtiyaç duymak. Bu bağımlılarda olan bir şey, kötüye kullanımda görmediğimiz bir şey. Yoksunluk belirtileri ise maddeyi kullanmadığı zaman yaşadığı, biraz önce bahsettiğimiz işte fiziksel ve psikolojik belli etkiler, belirtiler olarak tanımlanıyor. Kötüye kullanımda da bunları görmüyoruz. Aslında bu iki kriter yoksa ama bunun dışındaki problemler varsa bunu kötüye kullanım diyoruz. Bizim için kötüye kullanım tanımı çok önemli klinik psikolojide. Çünkü bağımlılığı önlemek anlamında müdahale edebileceğimiz bir alan. Çünkü onun bir sonraki adımı zaten bağımlılık ve o noktada bizim yapabileceğimiz şeyler var. Önleme çalışmaları yapabiliriz. Bu kişinin risk altında olduğunu gösteren bir şey.
Bir de siz ergenlik, erken yetişkinlik dönemiyle ilgili çalışıyorsunuz. Evet. Bu bağımlılık konusunda bu dönemler çok önemli mi?
Evet, çok önemli. Ergenlerle ilgili çalışmamızın nedenlerinden bir tanesi riski davranışlar. Bunun içerisinde madde denemek, evden kaçma davranışı ya da okuldan kaçma ya da erken yaşta cinsel ilişkiye girme gibi literatürde riski davranış olarak nitelendirilen belli faktörler var. Bunların ortaya çıkışı orta ergenliğe denk geliyor.
Kaç yaşlar oluyor bunlar?
O da yaklaşık 13-14 yaş. Aslında bunun en zirve yaptığı yaşlarda 14-15 gibi. Yani başlaması 13'ün öncesindeyse o zaman çok yüksek bir risk altındadır ergen diyoruz. Ama yaygınlık çalışmaları genelde 14-15 olarak çıkıyor. Türkiye'de ise biraz daha geç ergenliğe doğru bunu görüyoruz. Geç ergenlik de 16 yaş ve sonrası, 16-18 yaş arası diye düşünebiliriz.
Sebep daha muhafazakar bir toplum vesaire olması mı Batı'ya göre? Niye geç oluyor yaş Türkiye'de?
Biraz daha bizdeki mahallelik kavramı biraz daha farklı. Biz mesela yine literatürdeki araştırmalardan biliyoruz ki siz eğer komşuluk ilişkilerinin biraz daha yakın olduğu bir mahallede yaşıyorsanız ve orada büyüyen bir ergenseniz o zaman çevrenizde danışabileceğiniz, kendinizi model örnek olarak alabileceğiniz başka yetişkinler de var. Ve aile kavramı da bizde çok daha geniş. Geniş aileyi de içine alan bir aile kavramı söz konusu ve ilişkiler daha farklı tanımlanıyor. Biraz bununla ilişkili olduğu söyleniyor. Zaten koruyucu bir etken bir taraftan da mahalle ilişkileri ve olumlu olması anlamında söylüyorum. Yakınlık kurabileceğiniz kişilerin olması. Biraz bundan aslında. Ama muhafazakarlığın ne kadar etkili olduğu da çok çalışılıyor. Mesela biz yine biliyoruz ki dindarlık ve muhafazakarlık arttıkça madde kullanım oranları düşüyor genel olarak. Deneme oranı da azalıyor zaten. Yani deneme olasılığı da azalıyor kişinin. Fakat dindarlık odaklı müdahalelerse etkili olmuyor. Yani tersi söz konusu değil.
Yani iyi aile ilişkileri, iyi mahalle ilişkileri iyi etkilerken sadece evet. dindarlık olduğu zaman aslında çok da bir etkisi olmuyor diyorsunuz.
Şöyle söylemeye çalışıyorum, bir baştan alayım. Eğer kişi dindarsa zaten madde kullanma olasılığı düşüyor. Hı hı. Zaten hiç denememiş oluyor. Ama eğer bir kişi madde kullanıyorsa ve biz bağımlılığı önleme amaçlı bir çalışma yapacaksak orada dindarlık çok işlemiyor.
Anladım.
Çünkü peki. zaten kullandığı için muhafazakar olma olasılığı daha düşük. Biraz ondan.
Peki ergenlik ve erken yetişkinlik döneminde başlamak da bu arada herhalde bu tip maddelere o bağımlılık ihtimalini de arttırıyordur herhalde
evet.
bir tarafıyla da.
Evet, biraz da ondan zaten önleme projelerini ergenlikte başlatmaya çalışıyoruz. Çünkü deneme yaşının hemen öncesinde önleme çalışması yaptığımızda deneme olasılığını düşürüyoruz. Ne kadar erken denerse o kadar zaman içerisinde bunun gelişme olasılığı var. Erken yetişkinlerde ise şöyle bir durum söz konusu. Erken yetişkinlik dönemi hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki çalışmalarda en fazla alkol tüketilen dönem. hem sıklık hem de miktar olarak çok daha yüksek diğer yetişkinlik dönemlerine göre. Erken yetişkinliği de 18-25 yaş arası, hatta 24 yaş arası olarak tanımlıyoruz. Bazı akademik çalışmalar bunu 30'a kadar çekebiliyorlar ama Türkiye'de evlilik yaşı biraz daha erken olduğu için Batı ülkelerine göre Türkiye'deki çalışmalar daha 24-25 yaş civarına kadar uzanıyor. Ve bu yaşlarda alkol tüketiminin hem sıklık hem de miktar olarak daha artmasından dolayı bir alkolizme geçiş olabilir mi diye o tarz çalışmalar yapmaya çalışıyoruz.
Türkiye'de peki toplum olarak ne kadar bağımlıyız sorusu aklıma geliyor. Bu konuda nasıl çalışmalar var? Biliyor muyuz ne kadar bağımlı olduğumuzu?
Bu çok önemli bir soru. Şu anlamda önemli bir soru. Normal şartlarda pek çok ülkede aslında halk sağlığı taramaları yapılıyor. Mesela ergenlere yönelik işte 11. sınıf, 12. sınıf öğrencilere ya da ortaokul öğrencilerine yönelik düzenli olarak her yıl tarama çalışmaları yapılıyor. Avrupa'da da yapılıyor bunlar. Hatta aynı anket standart bir şekilde uygulanıyor farklı ülkelerde, 26 ayrı ülkede. Fakat Türkiye'de uzun zamandır yapılmıyor. Bir şeyin İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bazı çalışmalar oluyor arada. Emniyetin verileri var. Bir de Türkiye'deki madde ticaretini biliyoruz. Hangi maddelerin burada erişiminin daha kolay olduğunu biliyoruz. Fakat haberlerden, gündemden ya da klinik çalışmalardan gördüğümüz tabii ki hangi maddeler yaygın onu bir fikrimiz var. Sadece oranları konusunda bir hemfikirlik söz konusu değil. Yani bir iyi tutulan bir istatistik yok maalesef.
Bu verilere ulaşmak da çok kolay olmasa gerek zaten.
Evet, evet o kadar çok kolay değil. Şöyle açıklayabiliriz. Mesela alkol kullanımının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Alkolle ilgili veriler Dünya Sağlık Örgütü de topladığı için daha güvenilir ve onlar düzenli olarak topluyorlar. Aynı zamanda Avrupa'da da alkol tüketimiyle ilgili toplanan veri tabanında biz de yer alıyoruz. Avrupa'daki diğer ülkelere göre çok daha düşük Türkiye'deki alkol tüketimi. Kişi başına yaklaşık 5 litre yıllık tüketim, etil alkol olarak 5 litre bu arada. Yani saf alkol 5 litre. Şimdi 5 litre deyince herkes çok az diyor da o yüzden. O 5 litre şey değil, hani bir şişe biranın içindeki %4 gibi düşünün, onun %3 gibi. Alkol tüketiminin yüksek olduğunu, biraz önce bahsettiğim erken yetişkinlik döneminde özellikle yüksek olduğunu biliyoruz. Sigara tüketimi tabii ki çok yüksek diğer ülkelere göre, yine Avrupa ülkelerine göre. Şeyde Müslüman ülkelere göre alkol tüketim bizde en yüksek. Yani Avrupa'dan azız ama Müslüman ülkelerden çok daha yükseğiz. Burada tabii şeyin de altını çizmek gerekiyor. Normalde Avrupa ülkelerinde bir normal dağılım eğrisi var gerçekten. Yani hani popülasyondaki baktığınız zaman kullanıma belli bir oranda çok kullananlar var, az kullananlar var, daha sık kullananlar var vesaire. Bizde ise hiç kullanmayan bir kesim var, bir de kullanan ve çok yoğun kullanan bir kesim var. Yani bizde aslında iki ayrı grup var. Kullananların içerisinde baktığınız zaman aslında Orta Avrupa ülkelerine yakın bir miktar çıkıyor kişi başına düşen alkol tüketiminde. O yüzden yanıltıcı olabiliyor aslında. Orada ortalamadan ziyade biraz daha dikkatli ayrıntılarına bakmak gerekiyor. Bunun dışında yaygın olan madde bonzai var.
Bu arada böleceğim burada. Bir yandan da artık evde alkol yapımı da çok yaygınlaştı. Evet. O da ulaşamadığınız bir veridir herhalde.
Evet, o konuda maalesef bilgimiz yok. Ne kadar yaygın evde alkol yapımı, tüketimi, bir de onu yaptıktan sonra kimlere ulaşıyor? Mesela sadece aile üyelerine mi, çekirdek aile mi, geniş aileye gidiyor mu, komşulara gidiyor mu? Bu konuda yapılmış pek bir çalışma yok açıkçası. Ama bence güzel bir araştırma konusu. Evde alkol yapımı ve bunun ne gibi etkileri olduğu üzerine.
Yeni bir trend gerçekten. Evet. Hangi maddeler var başka?
Bonzai var. Bonzai'nin çok yaygınlaştığını biliyoruz. Özellikle son yıllarda ve ergenlerde çok yaygın.
Daha... Bunun sebebi ne? Yani bir yandan özellikle haberlerde vesaire hep çok korkulan bir şeydi. Bonzai'den krize giren gençlerin videolarını görüyorduk. Evet. Bu nasıl bir madde ve niye bu kadar yaygın?
Bonzai'yi bir kanabinoid olarak tanımlıyorlar. Kanabinoid şu demek, kanabis türevi. Yani beyindeki kanabinoid reseptörlerine bağlanan bir madde. Sentetik esrar diye geçiyor. Bu kadar yaygınlaşması nedenlerinden bir tanesi bonzai'yi bir esrar türü olarak satmaya başladılar. Ve pek çok insan onu esrar zannederek kullanmaya başladı. Ve esrarın içerisinde bir şey katılmış da veriliyor gibi kullanmaya başladılar. Ama aslında bonzai esrar değil. Sentetik bir madde. esrarı taklit ederek yapılmış bir sentetik madde ve esrara göre çok daha fazla toksik olan, yani öldürücü etkisi olan bir madde. Ve ortaya çıktığı zaman da zaten şöyle öğrenmiştik biz, acil servislerde bir anda krize giren gençler görülmeye başlandı ve doktorlar anlayamadılar. Yani çünkü ortada böyle bir madde olduğu bilinmiyordu en başta. Hı hı. Ve bunun testleri de daha geliştirilmemişti. İdrar testleri vesaire. O yüzden önce bir anlaşılamadı. Yani burada bir madde var ama bu maddenin nedir, içeriği nedir, ona göre müdahale edilmesi gerekiyor. O yüzden kişiyi daha saldırgan yapabiliyor, bilinç kaybı yapabiliyor, bazı kişiler atak geçirebiliyorlar. Psikotik atak dediğimiz işte bazı korkunç şeyler görebiliyorlar. Bonsai gerçekten tabii bağımlılık yapıyor mu yapmıyor mu konusu ayrı bir tartışma konusu. Çünkü yeni olduğu için o konuda bulgular kesin değil şu anda. Ama toksik olduğunu ve tehlikeli olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra yaygın olan üçüncü bir madde de efadron dediğimiz bir madde. Efadron adıyla satılmıyor Türkiye'de. Türkiye'de MDMA adıyla satılıyor ama aslında MDMA değil. Nasıl ki bonsai'yi bir esrar türü diye satıyorlar, MDMA'yı da bir ekstazi türü, hani ekstazinin daha etkilisi diye satıyorlar. Ama aslında efadron ekstaziden, yine ekstazi gibi sentetik olan ama ekstaziden yine daha çok toksik etkisi olan ve aynı zamanda daha etkili, daha sert bir madde. Ve amfetamin türevi.
Bu ne demek?
Amfetaminler uyarıcı maddelerdir. Mesela Breaking Bad'de metamfetamin vardı. Hani metamfetamin yapıyorlardı. Metamfetamin de bir amfetamin türüdür mesela. Onun başka bir sentetik maddedir. Bunların hepsinin ortak özelliği uyarıcı olmaları. Yani sinir sistemini uyarıyorlar. Yani enerji veriyor. Vücut ısısını arttırıyor. Vücudunuz çok daha hızlı çalışmaya başlıyor. Bu uyarıcı etkileri dolayısıyla zaten gece kulüplerinde çok yaygın kullanılıyor. Ve gece kulüplerinde kullanıldığı için biraz daha gece hayatın içerisinde olan gençlerin tercih ettiği bir madde. Ve bu hayat tarzıyla ve o kültürle beraber seyrediyor. Burada enteresan olan şey, Avrupa'da çok yaygın aslında bu tarz maddeler. Hani amfetamin ve türevleri ve uyarıcılar. Fakat Türkiye'de son birkaç yıldır yaygınlaştı. Burada da birazcık aslında düşünmek gerekiyor, hani bunun nedenleri nelerdir gibi. Çünkü bizde gerçek anlamda bir epidemik haline gelmiş durumda şu anda.
Ve belli kesimlerde bu değişen şekilde yaygınlar. Yani sigara, hı-hı, çok yaygın diyorsunuz.
Alkol
belli bir kesim için çok yaygın.
Evet.
Bunun dışında da sentetik ve tehlikeli uyuşturucular da,
evet,
Türkiye'de aslında farkında olmadığımız şekilde belki dışarıdan baktığımızda, hı-hı, yaygın görünüyor.
Evet.
Peki kimler bağımlı olur? Herhangi, hı-hı, bir maddeyle ilgili konuşalım bunu. Hı-hı. Siz çalışmalarınızda nasıl görüyorsunuz? Gençler neden bu noktaya gidiyorlar mesela?
Kimler bağımlı olur konusu bayağı aslında akademisyenler tarafından tartışılan konulardan bir tanesi. İki tane farklı yaklaşım var. En temel iki yaklaşım aslında, onları anlatabilirim. Birincisi daha medikal bir yaklaşım. Bağımlılığı bir beyin hastalığı olarak tanımlayıp, kronik düzelmeyen bir hastalık olarak tanımlayıp, kişinin tamamen biyolojik, genetik bir yatkınlığından dolayı çevresel etkenlerin tetiklemesiyle bu hastalığa yakalandığını iddia eden bir yaklaşım var. Bu yaklaşım şu andaki aslında daha baskın olan yaklaşım bu arada. Bu şekilde gördüğünüz zaman da kimler bağımlı olur? Ailesinde bağımlılık öyküsü olan kişiler bağımlı olur diyorsunuz. Kimler bağımlı olur? Mesela daha dürtüsel, biyolojik olarak dürtüsel olmaya yatkın, mizacı bu şekilde olan ve bu şekilde doğmuş, en başından beri bazı duygu regülasyonu, yani duyguları düzenlemek, anlamak, anlamlandırmakla ilgili sorun yaşıyorsanız mesela, bağımlı olmalısınız daha yüksek deniyor. Ve tedavi yaklaşımı da daha çok farmakolojik oluyor tabii ki, ilaç tedavisi yani. Bununla beraber yan tedaviler de tavsiye ediliyor, terapötik şeyler, girişimler. Fakat temelde bir beyin hastalığıysa beyinle ilgili bir müdahale yapmanız gerekiyor, hı-hı, anlamına geliyor. Benim çalışmalarım daha çok sosyal modele yönelik. Sosyal model ise insanların içinde yaşadıkları bağlam neyse, onun içerisinde yaşadıkları sorunların bir göstergesi olarak, bir belirtisi olarak bağımlılığın ortaya çıktığına inanıyorum. Benim yaptığım çalışmalar da o yüzden zaten ilişkilere bakıyor. Bu ilişkiler derken mesela aile içi ilişkiler olabilir, akran ilişkileri olabilir, biraz önce bahsettiğim gibi mahalle ilişkileri olabilir. Bunlar koruyucu olduğu kadar yeri geldiği zaman zarar verici de olabiliyor. O yüzden aslında bireyin kendi içinde yaşadığı ortam, o ortamda yaşanan koşullar, bir yansıması diyebiliriz bağımlılık için. Aslında bu kişiler, asıl dezavantajlı olan kişilerin bağımlı olma olasılıkları daha yüksek.
Yani bu tip sorunlu ilişkileri olan ya da ailevi işte bozukluğu olan insanlar olabileceği gibi belki sadece ortamda yaygın olduğu için de kullanılıyor olabilir diyorsunuz, evet, değil mi bu şekilde?
Evet. Mesela şöyle düşünün, siz çok iyi bir ailede yetişmiş olabilirsiniz. Ebeveynleriniz çok ilgili olabilir, ilişkileriniz çok iyi olabilir. Fakat sizin yaşadığınız mahallede eğer madde satışı varsa, erişiminiz çok kolay demektir ve sizin kullanan arkadaşlarınız varsa ve bu bir norm haline geldiyse siz yine de risk altındasınızdır. Yine bizim koruyucu sağlık çalışmalarında size ulaşabilmemiz gerekir. Burada ailenin koruyucu yanında kullanmaya çalışırız tabii ki. Aile ilişkilerinin iyi olması. Bakarız ve hani ne gibi konularda güçlü yanları var bu gencin. Onların içine alarak onlar üzerinden de çalışabiliriz. Ama sonuçta ne gibi başka riskler var bunu da belirlemeye çalışıyoruz.
Sizin aile ilişkileriyle ilgili de bu konuda yaptığınız bir çalışma var sanırım. Biraz ondan da birkaç ayrıntı anlatır mısınız? Yani aile direkt olarak nasıl etkiliyor bağımlılığı?
Aile ve bağımlılık aslında karşılıklı ilişki içerisinde. Bizim yaptığımız çalışmada alkol bağımlılığı tedavisi gören kişilerden veri topladık ve onların kardeşlerinden de veri topladık ve daha sonra sosyal olarak alkol kullanan, yani daha böyle keyif için içen, arada sırada içen kişilerden ve onların kardeşlerinden de topladık, yani iki taraftan da. Ve aile ilişkilerini sorduk onlara. Birbirleriyle ne kadar iyi geçindiklerini, ne kadar yakın olduklarını, aile içerisinde kendilerini nasıl konumlandırdıklarını, nasıl bir rol biçtiklerini kendilerine, bunları sorduk. Ve iki grup arasında bayağı ciddi farklılıklar vardı. Özellikle sosyal içiciler ve kardeşleri yeri geldiği zaman mesela tartıştıklarını, kavga ettiklerini, anlaşamadıklarını söylüyorlar. Ama sonuçta hemfikirlerdi. Yani anlaşamadıkları konularda en azından hemfikirler. Ya da yakınlarsa da yakın olduklarında hemfikirler. İkisi de birbirini yakın hissediyor gibi düşünün. Ya da aile ilişkileriyle ilgili aileye bakış açıları da çok benziyordu. Bağımlı ailelerde ise...
Yani bağımlıların ailelerinden.
Bu sosyal içiciler. Sosyal içiciler birbirlerini benzer şekilde algılıyorlar. Aileyi benzer şekilde algılıyorlar. Hani biz aynı ailenin içerisinde aynı şekilde düşünüyoruz. Bu aile anlaşamıyorsa anlaşamadığımızı biliyoruz gibi. Ki büyük çoğunluğu da anlaşıyordu zaten. Çok fazla çatışmalar görmedik. Bağımlı ailelerde ise iki farklı alt grup gördük. Bir tanesi daha çok çatışmalı ve dışlama olan aileler. Bağımlı olan kişinin etiketlendiği, günah keçisi ilan edildiği aileler ve aile üyelerinden bir tanesinde o kişiye sahip çıkıp ailenin geri kalanıyla ilişkileri kopardığını gördüğümüz aileler vardı. Bir grupta ise kardeşlerin çok iç içe geçtiğini, yani çok fazla yakın olduklarını ve kendilerini bir böyle bir favori, hani en çok sevilen çocuk olarak algıladıklarını ama bir taraftan birbirlerinin de çok üstüne düştüklerini gördük. Yani aslında bir her iki grupta da bir şey benzerliği vardı. Aile içinde bozukluklar olduğunu görüyoruz. Aile ilişkilerinde sorunlar olduğunu görüyoruz. Ama bu sorunlar farklı sorunlar. Biraz şu anlamda bizim için enteresandı. Biz bağımlı ailelerin birbirine çok benzemelerini bekliyorduk. Ama bağımlı ailelerin de evet diğer ailelerden farklı olduğunu bulduk. Fakat kendi içlerinde de başka farklılıkları olduğunu gördük.
Ama bir fonksiyon bozukluğu görüyor musunuz o ailelerde sonuç olarak? Bağımlı
evet.
Ailelerinde.
Tabii ki.
Bu sebep mi sonuç mu?
Evet, o çok güzel bir soru. Biz kesitsel bir çalışma yaptık. O yüzden bağımlılık olduğu için mi ilişkiler bu şekilde yoksa ilişkiler böyle olduğu için mi bağımlılık var kısmı onu...
Biraz soru işareti evet, o bir olarak soru kalıyor. İşaret. Ama bir dışarıdan bakan biri olarak ben böyle bir çalışmaya en azından şu izlenimi ediniyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama o aile en azından sevginin ve çocuklukta alınan tatminin bir şekilde o bağımlılıktan insanı uzaklaştırabileceğine dair bir his
evet.
veriyor. Bu doğrudur herhalde
evet.
değil mi?
Evet, çok güzel. Çok güzel ifade ettiniz. Bu mesela şeyde ailede ne kadar sevildiğini, ne kadar değer gördüğünü hissediyorsunuz diye mesela sorduğumuz zaman sosyal içici ailelerde bunu çok daha fazla yüksek olduğunu olduğunu gördük. Bağımlı ailelerse ya dışlandığını hissediyordu, bazen kullanmayan kardeş de hissediyordu bu arada. Kullanan da hissedebiliyor, kullanmayan da hissediyor.
Farklı şekilde yansımış
evet,
oluyor.
Evet, yani. Farklı şekilde yansımış oluyor. Ya hiç sevilmediğini, dışlandığını hissediyordu, çok izole olduğunu hissediyordu ya da çok üstüne düşüldüğünü, çok fazla baskı gördüğünü hissediyordu. Yani her halükarda bir fazla olan bir şey var bağımlı olan ailelerde.
Yani o zaman bu şu mu demek oluyor? Kimler bağımlı olduğunu da biraz konuşmaya çalışıyoruz ya.
Evet.
En azından çocukluk ya da ev içi aile ilişkileri vesaire. Orada oluşan bir boşluk, bir yetersizliğin yerine konan bir şey mi bağımlılık o zaman?
Evet, onu söyleyebiliriz. Hatta bu konuda yapılmış çok enteresan çalışmalar var. Bir kişi aşık olduğu zaman beyindeki nörokimyası nasıl değişiyor diye bakıldığı zaman aktif olan bölgeler aynı zamanda madde kullandığında aktif olan bölgeler. Dopaminerjik sistem aktif oluyor ve bu ödül mekanizması beynin.
Aşk bir bağımlılık mıdır diye sormak istedim.
Orada evet, aslında hani aşk bağımlılık mı diye de okuyabilirsiniz. Ama bir taraftan da bağımlılık eğer aşkı aramaksa, eğer onun yerine sevgiyi koyabiliyorsak demek ki bu da bir tedavinin bir parçası olabilir. Biraz ondan zaten bağımlılık tedavisinde ailelerle çalışıyoruz. O yüzden aile araştırmaları yapıyoruz. Çünkü ilişkiler bağımlılığın oluşması sürecinde önemli ama aynı zamanda sağlatımında da çok önemli.
Bu gerçekten ilginç bir konu. Çocukluktaki en azından aile ilişkilerinin gelecekte nelere sebep olabileceğiyle de ilgili çok önemli.
Ama bir taraftan da kader de değil. O aile ilişkilerini değiştirdiğinizde bağımlılığı da değiştirme şansınız var. Çünkü geçmişe dönemezsiniz ama bugünün içerisindeki ilişkileri değiştirmeye çalışabilirsiniz.
Kolay olmasa da en azından umut verici oldu bu söylediğiniz şey. Evet. Bir de bağımlılık yapan yapmayan maddelerden bahsettik. Şimdi gençler arasında konuşulan şeylerden biri de bu bağımlılık yapmıyor zaten diye konuşulan maddeler. Şimdi bağımlılık yapmayan bir şeye de insan bağımlı olur mu? Ya da bunlar birer mit mi ve her şey bağımlılık yapıyor mu bu uyuşturucu maddelerde?
Bağımlılık yapmıyor konusu şu şekilde aslında ortaya çıkıyor. Bir maddenin bağımlılık yapıp yapmaması birazcık maddeler arası farklılık gösteriyor. Bağımlılık yapma hızı diye bir şey var aslında. Bağımlılık potansiyelinden bahsediyoruz. Bağımlılık potansiyelini belirleyen 3 tane temel etken var. Bir tanesi o maddeyi kullandığınızda etkisi ne kadar zaman içerisinde kendini gösteriyor. Bir tanesi bu etki ne kadar sürüyor. Üçüncüsü de vücuttan emildikten sonra atılması ne kadar sürüyor? Buna biz şey diyoruz, yarı ömür diyoruz. Vücuttan ne kadar süre kaldığı yani kısaca. Bir maddenin etki süresi ne kadar kısaysa ve vücuttan ne kadar kısa zamanda atılıyorsa bağımlılık potansiyeli o kadar yüksektir. Bağımlılık yapmıyor nasıl olsa diye düşünülen maddelerin hepsinin ortak özelliği bu yarı ömrün çok uzun olması. Yani vücutta bedende kalış süresi 2 hafta, 3 hafta olduğu için o kişi ayda bir kullandığında ben bağımlı değilim ki, işte bak görüyor musun hiçbir belirti yaşamıyorum, kullanmadığımda hiçbir şey olmuyor diyorlar. Ama aslında bu farkında olmamalarıyla ilgili bir şey de olabiliyor.
Veya uzun vadede bağımlılık yapabiliyor
evet,
bu şekilde.
Evet, sadece bağımlılığın gelişmesi çok daha uzun sürüyor ve çok daha uzun vade yayılıyor aslında.
Peki bununla birlikte İşte sigara ya da herhangi bir başka madde ya da alkol, bu psikolojik bir bağımlılık da var değil mi bunun altında? Yani sadece kimyasal bir vücudun bunu istemesi hali mi sadece bağımlılık?
Bağımlılık hem psikolojik olabilir hem fiziksel olabilir. Hatta bağımlı bir kişinin tekrar maddeye geri dönmesi ve kullanmaya başlamasını öngören en önemli faktör aslında fiziksel belirtiler değil, psikolojik belirtiler. Yapılan bir sürü araştırma bunu gösteriyor. Yani sizin canınızın istiyor olması, bir şey arzuluyor olmanız ve onun yerini başka bir şey koyamıyor olmanız en önemli aslında etken. Yapılan çalışmalarda onu gösteriyor.
O yüzden sinirlendiğimde sigara içmek istiyorum diyenler mesela.
Evet, çünkü sinirlendiğimde sigara içmeye ihtiyaç duyuyorum. Çünkü neden sinirlendiğimde ne yapacağımı bilmiyorum başka ve ona alışığım. Aslında bu psikolojik bir şey. Bu ne demek? Sigara içmenin bir işlevi var benim için. O işlevin yerine başka bir şey koymadığım sürece, yani sinirlendiğimde başka bir şey yapmayı öğrenmediğim sürece sigaraya ihtiyaç duyacağım demektir. Peki. O yüzden psikolojik tarafı hiç ayırmıyoruz. İkisini birlikte düşünüyoruz.
Bağımlılıktan kurtulmak için peki yerine bir şey koymayı mı öğrenmek gerekiyor yoksa o yokluğu kabul etmek mi gerekiyor? Özellikle sigara için sormuş olalım bunu.
Evet, bu çok güzel bir soru. Bence orada şuna bakmak gerekiyor. Sigarayı bir ilişki gibi düşünün. Hani bir madde, hani bağımlılık yapan korkunç bir şey gibi değil de partner gibi düşünün, hani sevgili gibi. onunla yaşadığınız bir ilişki var. Bağımlılık da bir ilişki aslında. Maddeli kurduğunuz bir ilişki oluyor. O ilişki size ne getiriyor? Size getiren bir şey var ki devam ediyorsunuz o ilişkiye. Belki zarar verdiği şeyler var. Mesela öksürüyorsunuz, işte sağlık problemleri yaşıyorsunuz. Belki çok işte pahalandı mesela, çok ciddi para harcıyorsunuz vesaire. Bunlar hep zararları ama bir taraftan da onun bir yanı var ki size iyi geliyor. İşte o iyi gelen şey neyse onu bulmak ve o iyi gelen şeyi yapabileceğiniz başka bir şey varsa onun yerine koymak işe yarıyor. Mesela iyi gelen yanı sizi sakinleştiriyorsa, sizi sakinleştiren başka bir şey olabilir mi? Yani egzersiz yapmak, sosyalleşmek, arkadaşlarınızla daha çok vakit geçirmek vesaire. Ya da bunun eskisi kadar keyif vermeyeceği bir ortamdaysanız, o zaman da zaten kullanım düşüyor. Biraz ondan mesela en önemli halk sağlığı müdahalelerinden bir tanesi sigara erişimi kısıtlamaktır. Ya da sigara içmeyi zorlaştırmak. Hani çok soğuk bir havada dışarı çıkıp içmek çok zor gelir size mesela. İçeride içmek yasaklandığı zaman ve az içersiniz gibi. Ne kadar erişimi kısıtlarsak o zaman da zaten bir zaman sonra insanlar ne konuda iyi geliyorsa o kullandığı madde, onun yerine bir şey koymak mecburiyetinde de kalıyor.
Erişimin kısıtlanması dediniz. Buradan aslında şuna da geliyorum. Şimdi Türkiye'de birçok maddeye aslında ilk önce sigaraların kapalı alanlarda yasaklanması, evet, alkol fiyatlarının çok artması. Evet. Bu tip kısıtlamalar totalde sayılara baktığınızda mesela işe yarayan şeyler mi?
İşe yarayan şeyler şu anlamda halk sağlığı stratejilerinde 3 tane temel strateji vardır. Aslında Türkiye'de şu anda o stratejilerden 2 tanesi düzenli olarak uygulanıyor. Uygulanmaktaydı daha doğrusu. Sonradan yasa delindi vesaire. Şu anda kapalı yerlerde içilmesine izin verilen yerler var. Ama normal şartlarda yasa geçtiği zaman bu iki faktör uygulanıyordu. Bir tanesi arzı düşürmek, bir tanesi de talebi düşürmek. Arzı düşürmenin örneği mesela işte belli saatlerden sonra alkol satmamak. Klasik bir örneği bunun. Talebi düşürmekse pahalı hale getirmek mesela, vergileri arttırdığımız zaman. Bu ikisi de aslında uygulandı ama sigara anlamında çok uygulanmadı. Bir halk sağlığı politikasının işe yaraması için ve etkilerini bütün toplumda görmemiz için yaklaşık bir 10-15 yıl düzenli olarak uygulanıyor olması gerekiyor.
Hemen birkaç sene de olmuyor.
Evet, olmuyor. Çünkü bir kuşağın yetişmesi gerekiyor o şekilde gerçekten. Mesela Amerika'da zamanında çok yüksekti sigara kullanımı. Sigara yani bilimum tütün mamullerinin kullanımı. Bunu ergenlerde düşürmek için çok ciddi projeler yaptılar. Esrar da çok yüksekti mesela bir eskiden. Esrarın da önleme çalışmalarını çok uzun bir süre yaptılar ve etkileri 20 yıl sonra görüldü. Ondan sonra düşmeye başladı.
Çünkü muhtemelen 50 yaşınızdayken barlarda sigara yasaklandığında siz ona alışkın olduğunuz, evet, için belki 15 kere dışarı çıkıyorsunuz ama hayatında ilk defa bara giden bir genç ona alıştığı için belki, evet, zaten o normla yetişmiş,
evet,
oluyor. Değil
o
mi?
Yüzden yasayı koymak değil sadece, aynı zamanda da uzun bir süre uygulamak, yani bir kuşak için uyguluyor olmak gerekiyor. O zaman etkileri çok net görülüyor.
Başka neler yapıyoruz peki ülkedeki bağımlılıkları azaltmak için? Mesela Yeşilay'ı biliyoruz. Hı hı. Genel olarak neler yapılıyor ve daha neler yapılmalı diye şöyle son bir toparlama sorusu sorayım size.
Peki. Yeşilay danışmanlık merkezlerini kurdu. Ücretsiz danışmanlık merkezleri bunlar. Ayaktan tedavi yapıyorlar. Bu tarz tedavi seçenekleri var. Aynı zamanda çeşitli dernekler önleme çalışmaları yapıyor. Pek çok devlet kurumu ailelere yönelik eğitimler veriyorlar, bilgilendirici eğitimler. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın çok fazla çalışması var. Adalet Bakanlığı'nın var, adalet sistemi içerisinde. Suça karışan çocukların çok önemli bir kısmı mesela madde kullanımı ya da madde bulundurmak dolayısıyla, yani yaklaşık %68'i bu suçtan dolayı aslında hüküm giyiyor. Denetim serbestliğin içerisinde de çok fazla önleme projesi var bu nedenle. Ya bunlar devlet kurumlarında yapılanlar. Ama en son üzerine çalışılan konu ulusal bir plan yapılmasıydı. Onun üzerine bir komisyon kuruldu Büyük Millet Meclisi'nde ve hala çalışılıyor üstüne diyebiliyorum.
Şunu da sormadan kapatmak istemiyorum. Aslında biraz, hı-hı, bahsettiniz ama ben tekrar soracağım ve bunu vurgulayalım. Her, evet, bağımlılık kötü müdür?
Her bağımlılık kötü müdür?
Yani bir yandan çünkü bunu konuştuğumuzda, evet, şimdi izleyicilere de birazcık bahsetmiş olayım bundan. Girmeden önce kahve bağımlılığı da mı kötü?
Evet.
O da artık yanımızda kalsın.
Evet, evet.
Biz eğlenceli insanlarız, eğlenceli insanlar hep madde kullanıyor oluyorlar vesaire. Hani her bağımlılık gerçekten kötü müdür, yoksa bir parça hayatın tadı olarak adlandıracağınız ve bu da artık kullanılabilir diyeceğiniz maddeler var mı?
Şimdi şöyle bir şey var. Aslında bağımlılığın içerisinde davranışsal bağımlılıklar da var. Mesela ilişki bağımlılığı olabilir. Hayatında hiç yalnız kalmayan arkadaşlarınız olmuş olabilir. Birinden ayrılıp öbürüne devam eden mesela. Hani bu çok büyük bir problem mi? Hayır. Ama sonuçta evet, bağımlılık. Hani bunu illa müdahale etmemiz gerekiyor mu? Hayattan memnunsa ve mutluysa değil. Mesela kumar bağımlılığı var. Çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaratıyorsa evet. Yani burada işleve bakıyoruz aslında. Hayatınızı ne kadar etkiliyor? Alışveriş bağımlılığı mesela. Biz bunların da var olduğunu biliyoruz, bu tarz davranışsal bağımlılıkların. Ya da kahve bağımlılığı. Yani çok sizin hayatınızı sekteye uğratmadığı sürece, sizin hayatınızı devam ettirmenizin önüne geçmediği sürece, başkalarına zarar vermediği ve size de çok ciddi anlamda hem ekonomik olarak hem sağlık anlamında hem psikolojik olarak hem ilişkisel anlamda zarar vermediği sürece evet, yani bence de çok şey değil, sorun değil açıkçası. Burada bence bir son olarak altını çizmek istediğim şey, madde kullanımı başka bir şey, bağımlılık başka bir şey. Bence bu ikisinin de çok karıştırılıyor olması ile ilgili. Çünkü her madde kullanan bağımlı olmuyor. Bazı insanlar bir süre deniyorlar, sonra bırakıyorlar. Bazı insanlar düzenli kullanıyorlar ama bağımlı değiller ve çok seyrek kullandıkları için hiçbir bağımlılık semptomu yaşamıyorlar. Burada bugün bizim konuştuklarımız daha çok bunun daha uç örnekleriydi. Yani hayatını bunun etrafında çeviriyor olmaktan bahsediyorum.
Yani ben bağımlı değilim aslında sadece bağımlıların bir bahanesi değil, gerçekten bunun bu şekilde yaşanan örnekleri de çok
olabilir. Diyorsunuz. Evet, düzenli kullanım eşittir bağımlılık değil. Zaten en başında bağımlılığı tanımlarken çok sık kullanıyor olması demedim. Sıklık kesinlikle bizim için bir tanı kriteri değil.
Semptomlar.
Evet, semptom değil.
Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Meraklısına Bilim'de bugün madde kullanımını, madde bağımlılığını konuştuk. Konuğumuz Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden BAGEP ödüllü Gizem Erdem'di. Meraklısına Bilim her hafta salı günleri yayında. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.